Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Diptekiler. Yazarı Peter Benchley. Özgün adı The Deep. Çevirmeni Özay Süsoy. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi, 4. baskı, Ocak 1980. Bu kitap 334 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Mayıs 2014. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. Peter Benchley ve Diptekiler. Jaws romanı yayınlanıncaya kadar Peter Benchley adını kimse bilmiyordu. İlk kitabıyla üne kavuşan ender romancılardandır. Jaws'un gördüğü ilgi büyüktü. Filmi de gişe rekorları kırdı. Benchley, yalın görünen olaylar dizisinin içinde çağdaş romanın ilkeleriyle büyük karakterler yaratmıştı. Jaws değişik yorumlara uğrayan bir roman ve film oldu. Kimi eleştirmenler Benchley'in romanında Amerika'daki bozuk düzeni, bir köpek balığı olayını eksen olarak sergilediğini, kimileri de insan ilişkilerinin çürümüşlüğünü ortaya koyduğunu iddia ettiler. İkinci romanı Diptekiler, The Deep'in konusundan çok mekanı merak ediliyordu. Evet, gene denizle ilgiliydi. Benchley için deniz öylesine çok gizli sularında saklıyordu ki ne kadar yazılsa tükenmiyordu. Jaws romanı ile adı listelere geçen Benchley 15 yaşından beri yazı yazıyordu. Benchley ailenin mirasıydı. Babası Nathaniel Benchley ve onun babası Robert Benchley de yazardı. Robert Benchley mizah dalının ustalarındandı. Peter Benchley Harvard'da öğrenimini tamamladıktan sonra Newsweek, National Geographic ve The New York Times Magazine'de çalıştı. İki büyük tutkusu yaşamına yön veriyordu: yazmak ve deniz. O ikisini de bir uğraşta birleştirdi: denizi yazmak. Daha 9 yaşında denizi incelemeye, deniz yaratıklarına ilgi duymaya başladı. Jaws deniz incelemelerinin toplumsal içerikle bütünlenişidir. Nantucket'ta geçirdiği yazlarda tek arkadaşı denizdi. Benchley deniz arkeolojisiyle de ilgilendi. Son romanı Diptekiler'de Benchley denizin gizlerinde büyük serüvenlerini yaşayan bir karı kocayı anlatıyor. Bu çiftin yaşamı çevresinde Benchley ilgi çekici, unutamayacağımız roman karakterleri yaratıyor gene. Diptekilerde insan tutkularının, bilinç altında kalmış yoksunlukların insanı hangi noktalara götüreceğini de izleyebilirsiniz. Deep'in hala en çok satan kitaplar listesinde olduğunu da unutmamak gerek. 1943. Kaptan rüzgarın dinmeye başladığını fark ettiğinde saat sabahın 4'üydü. Kamerasında oturmuş tayfalardan birinin Norfolk'tan satın aldığı derginin sayfalarını karıştırırken geminin hareketinde bir değişiklik, suyun içinde kayan teknenin çıkardığı hışırtıda bir yumuşaklık, rüzgarın yelkenleri dalgalandırışında bir rahatlık hissetti. Ranzasından kalktı, gerindi, kapıya yöneldi. Kapının sol yanındaki bölmenin üzerinde asılı pirinç barometrenin iğnesi 80 santimetreyi gösteriyordu. Kaptan barometrenin camına parmağıyla vurdu, iğne derhal 78'e geldi. Güverteye çıkıp kış tarafa yürüdü. Hızını kaybeden rüzgarı kokluyor, bakışları ufku araştırıyordu. Gökyüzü berraktı ama belli belirsiz bir sarılık havayı boğar gibiydi. Kaptan gözlerini kıstı, uzaklarda ince Sirius bulutları sinsi sinsi gökyüzüne yayılıyordu. Genç sakallı bir İskoçyalı olan ikinci kaptan dümende durmuş, gemiyi uzun dalgalar arasından geçiriyordu. Yaklaşan kaptana hafifçe baş salladı. "Kaptan, yükü ayarladın mı?" diye sordu. "Evet, mizana direğini de, tekne oldukça rahatladı." "Uzun sürmez, hava yine bozacak." "Ne zaman?" "Bilemem, Allah'ın belası radyo susuyor. Bu savaş bir parça daha sürerse radyoyu nasıl kullanacağımızı bile unutacağız. Ama hava bozacak, barometre düştü." İkinci kaptan saatine baktı. "Daha ne kadar gitmek zorundayız?" 50-60 mil kadar. Narrows'a yani. Oraya varınca düşünürüz. Belki Hamilton'ı deneriz. Belki de St. George'u." Kaygılanma dedi ikinci kaptan gülümseyerek. Dümenin yekesini okşadı. Başaracak. Kaptan güverteye tükürdü. Bu gemi yıkıntısı mı? Ona yakışan tek şey adı. Tıpkı kutsal kitaptaki Goliat gibi cüsseli ve beceriksiz. Dipnot. Goliat Hazreti Davud'un öldürdüğü dev gibi bir adam. Göğe baktı ama hiç olmazsa şu kanlı boğazı geçtik ya. Öğleden sonra saat 1 sularında kalın gri altostratos bulutları bütün gökyüzünü kaplamıştı. Saatte 30 mille esmeye başlayan rüzgar okyanusun yüzeyinde beyaz köpükler oluşturuyor, sular çalkalanıp çalkalanıp kabarıyor, Goliat'ın provasında kırılıyordu. İki kez boşanmıştı yağmur, kısa sürmüştü ikisi de ama kör ediciydiler. Güneydoğudan daha da koyu renkte kalın yağmur bulutları yaklaşıyordu. Şimdi muşamba yağmurluğunu giymiş olan kaptan tekneyi rotasında götürmeye çalışan ikinci kaptanın yanında duruyordu. Ufak tefek sırım gibi biri olan Lostromo yardımcısı yağmurdan sırılsıklan bir halde geldi kaptanın yanında durdu. ''Kaptan güvenlikte mi?'' diye sordu. ''Evet'' dedi Lostromo yardımcısı ama insan değerlerinin ne olduğunu bilince onları neden sigara kutularına koyduklarını anlayamıyor. Onların yanından geçmek bile yumurtaların üzerinde dans etmeye benziyor. Kırılıp dökülen var mı? Öyle bir şey görmedim. Zaten hepsine un çuvallarıyla destek yaptık. Yağmurun ilk şiddetli damlası kaptanın yüzüne çarptı. İkinci kaptanı tekneyi 1-2-0'da tut dedi. Ben bir parça daha yavaşlayacağım. Bu orospu tekne dağılmayacak sanırım. Rüzgar birdenbire yeniden başladı. Güneydoğuya doğru esiyordu. Şiddetli yağmuru kükreyerek savuruyor, teknenin tahtalarını çatırdatıyordu. Kaptan yağmurun ve dalgaların gürültüsü içinden şimdi 0-2-0 diye haykırdı. İkinci kaptan bekleyebiliriz diye karşılık verdi. Goliat'ın pruvası bir dalgaya çarptı. İleride bir şey, bir tahta parçası kopup uçtu, güverteye geldi, direklere çarparak takırdadı. Kaptan yardımcısına doğru eğilerek hiç kimse böyle bir havada Bermuda açıklarında durmaz diye bağırdı. Akıl alacak şey değil. Burada mercan kayalıkları var. Goliat kuzeydoğuya doğru bir saat kadar daha gitmeye çalıştı. Kendisini izleyen rüzgarın önünde bütün gövdesiyle esniyor gibiydi. Dalgaların her vuruşuyla teknenin tahtaları çatırdıyor, inliyordu. Saat 3'te rüzgar biraz yumuşar gibi oldu. Hemen hemen yatay düşen yağmur damlaları dik gelmeye başladılar. Donuk gri gökyüzü açılır, parlar gibi oldu. Kaptan rotayı yeniden değiştirdi. Bir saat kadar Narrows'a giden güney kıyısını bulmaya çalıştı. Burası Bermuda takım adalarının en güvenilir barınağıydı. ''Bu badireyi de atlatırız.'' dedi kaptan. Yardımcısı gülümsedi, dudaklarındaki tuzlu suyu yaladı. Bir saat sonra fırtına kuzeydoğudan bomba gibi patladı. Rüzgar gemiyi bir ahtapotun kolları gibi her yandan sarıp silkeliyor, dalgalar direklerin tepelerini ıslatıyordu neredeyse. Yelkenlerden yalnızca ikisi kalmıştı. Önce pruva direği hapı yutmuş, yırtılıp saçak saçak olmuştu. Parçalar esen rüzgarda yılan ıslığına benzer sesler çıkartıyordu. Kocaman bir dalga tekneyi pruvadan yakaladı, gökyüzüne doğru dimdik kaldırdı. Dalganın tepesindeyken kaptan bir fener gördü, fener yanmıyordu. Çünkü savaşın karartma emri hala yürürlükteydi. Ama fener kapkara ufka karşı incecik, bembeyaz bir kalem gibi yükseliyordu. İkinci kaptana bir şey haykırmak için döndü. Bu sırada gemi dalgaların arasındaki çukurluğa düştü. Bir dalga güvertede tokat gibi şakladı. Kaptanı dizlerinin üzerine düşürdü. Adam tutunacak bir yer aradı çılgın gibi. Kolları dümen kutusunu buldu, ona sarıldı. Bir çığlık işitti, başını kaldırıp baktı. Dümen kendi başına alabildiğine dönüp duruyordu. İkinci kaptan gözlerinin önünde denizin kapkara sularına çekildi. Kaptan sendeleyerek ayağa kalktı, dümeni yakaladı. Tekne ikinci bir dalganın üzerinde yükseldi. Kaptan feneri yine gördü. Mizana direğinin gerisindeki yelken hala duruyordu. Umut vardı. Şu fenere bir ulaşılabilse, St. George limanının güvenliğine sığınılabilirdi. Yelken kendini korudu. Gemi sulara yanını vererek kuzeye gidiyordu. Kaptan her dalganın üzerinde yükselişinde yüzüne iğne gibi çarpan yağmura karşı gözlerini kapatıyordu. Bütün amacı fenere ulaşmaktı şimdi. Karanlıkların içinden bir şey geminin ortasına doğru hareket etti. Kaptan önce bunun dalgalarla güverteye gelen bir eşya parçası olduğunu sandı. Sonra gelenin bir insan olduğunu gördü. Los Roma yardımcısıydı. Yerde oraya tutunarak dalgalarla denize sürüklenmemeye çalışarak emekliyor, ona doğru geliyordu. Los Roma yardımcı kaptana birkaç adım kala haykırdı. Kaptanın bütün duyduğu David'in yeri sözcükleri oldu. Başını sallayıp fenerden yana işaret etti. Orası St. David feneri değil. Kaptan orası diye haykırarak karşılık verdi. Beni dinle, St. David feneri değil. Orası Allah'ın belası, Jeep tepesi. Hayır, Jeep tepesi, önüne bak. Kaptan gözlerini kısarak karanlıkların içine baktı. Pruva'nın ön tarafında Los Roma'nın işaret ettiği yeri gördü. 45-50 metre bile yoktu o araları. Kayalıkları çevirmiş köpüklü dalgalar, şaşıran yağmurun körleştirdiği kaptan gemisini rotasından 20 mil güneybatıya getirmişti. Dümeni bütün gücüyle iskele tarafına kırdı ve de tekne dalgalara dayanacakmış gibi göründü. Kaptan bir an için kayalıklardan uzaklaştığını sandı. Sonra tahtaların mercan kayalıklarına sürtmesinden doğan o tüyler ürpertici ilk çatırtı geldi. Gemi durdu, sonra ileri atıldı, yine durdu. Yine öne doğru ilerledi. Pruva havaya kalktı, sonra birdenbire dağılır gibi oldu. Güverte kamerası parçalandı, kaptan sendeledi. Dümene uzandı ama yakalayamadı. Kolları fırfır dönen dümen direkleri arasında kaydı. Bileği dümen kutusuna sıkıştı. Dümen bir an için hareketsiz kaldı, sonra bilek kırıldı. Kaptanın kolu kurtulmuştu ama bu kez de sular alıp götürdü onu denizin karanlıklarına. Sabaha fırtına dindi. Bir İngiliz deniz subayı üzerinde Orange Grove kulübünün okyanusa baktığı yüksek kayalıkların altındaki kıyıda köpeğini gezdiriyordu. Bir fırtınadan sonra kıyı daima çöplerle, eşya, kaya parçalarıyla dolu olurdu. Ama bugün görünüm görülecek şeydi. Köpek kalıntı parçalarını merakla kokluyordu. Tahtaların arasından bir bacak çekip çıkardı, sonra olağan dışı bir şeyin kokusunu aldı, inledi, heyecanlandı, ileriye gidip gelmeye başladı. Sonunda gemi ambarlarının üzerine örtülen türden kocaman muşambanın önünde durdu. Bunun altındaki kumu eşelemeye başladı. Denizci köpeğin peşinden geldi, ona yardımcı olmak için muşamba örtünün ucundan tutup kaldırdı. Örtünün altında gövdesinin yarısı kuma gömülmüş bir halde bir adam yatıyordu. Üstü başı perişandı. Adamın başı yana kayınca ağzından kulaklarından sular fışkırdı. Denizci eğilip ona dokundu. Yerde yatan adamdan hırıltılı boğuk sesler çıktı, inledi. Göz kapakları titredi. Adamın adı Adam Coffin'di. Birinci bölüm. Deniz suyunun birkaç metre derininde kan yeşil renktedir. Su yukarıdan gelen ışıkları süzer, gökkuşağının renklerini bir bir yutar sanki. Kırmızı kaybolan, yutulan ilk renktir. Yeşil daha derinlere ulaşabilir. Ama 3000 metre derinlikte yeşil de kaybolur, geriye mavi kalır. 4000-5000 metrenin alacakaranlığında kan siyah görünür. David Sanders suyun kumlu tabanında oturmuş, yaralı bir balığın sırtından yeşil sıvının sızışını izliyordu. Balık yelpaze biçimi dişleri olan kocaman bir sinaritti. En azından 60 santim boyunda gri mavi benekliydi. Sırtından ay biçiminde bir parça koparılmıştı. Belki de başka bir balık yapmıştı bunu. Kan yaradan suda çabucak dağılan ince şeritler halinde akıyordu. Balık belki çektiği acı, belki de kendi kanının kokusu yüzünden şaşkına dönmüştü. Düzgün yüzemiyordu. Sanders kuma vurarak harekete geçti, sinarita doğru yüzdü. Balığın çekileceğini ummuştu ama balık ileri geri yüzmeyi sürdürdü. Şimdi çırpınan balığın bir metre yakınına kadar gelmişti. Balık önünden çekilmeyince Sanders onu yakalamaya karar verdi. Çıplak eliyle balığa doğru uzandı, kuyruğundan yakalamak istiyordu. Sanders'ın dokunuşu balıkta panik yarattı. Hayvan bir yılan gibi kıvrılıp bükülüyor, Sanders bırakmıyordu. Şimdi balık gri bir bulanıklığın ortasında çırpınıyordu. Sanders gözlerini kapadı. Hayvanın kuyruğuna sımsıkı yapışmıştı. Sonra birden bir acı duydu, şaşırdı. Gözlerini açtı, elini çekmek istedi. Ama şimdi balık onu tutuyordu. Ön dişlerini Sanders'ın avucuna geçirmişti. Sanders hayvanın bir maskeyi andıran yüzüne doğru haykırdı. Elini aşağıya doğru çekti. Dişleri avucundan çıktı. Balık ok gibi uzaklaştı. Sanders'ın avucundaki iki mavi delikten yeşil bir sıvı akıyordu. Sanders başını kaldırıp yukarı baktı. Suyun üstüne çıkmak için delice bir istek duyuyordu. Suyun üstünde 1,5-2 metre uzakta Boston Whaler demir atmış bekliyordu. Kendi kendine lanetler savurarak derin bir soluk aldı. Soğukkanlılığını yitirmemeye çalışarak düşündü. Paniğe kapılma, suyun üstüne çıkacağım diye acele etme, soluğunu içinde tutma, güzel güzel rahat rahat soluk ver. Yere vurup kendini suya bıraktı. Acele etmeden oksijen tüpünden çıkan kabarcıklara uyarak yükseldi. Whaler'ın güvertesinde oturan Gail Sanders kocasını görmeden önce işitti. David Sanders'tan çıkan kabarcıklar suyun üzerinde pıtır pıtır ediyordu. Başı suyun üstüne çıkınca Gail onu tüpünün boyunluğundan yakaladı. Sanders tüpün kemerini çözüp askısını omuzundan çıkardı, güverteye fırlattı. Gail Sanders bir şey gördün mü diye sordu. Sanders yüz maskesini alnına doğru itti. Hiçbir şey görmedim. Yalnızca kum ve mercan var. Gemi kalıntısı yok orada. Whaler'a sağ eliyle tutunmuştu. Gail kanın küpeşteden aşağı sızdığını gördü. Ne oldu? Sanders utanmış gibiydi. Bir şey yok diye karşılık verdi. Suya paletlerini vurarak kendini yukarı çekti. 30-40 metre ötedeki sahile doğru baktı. Kumsalın gerisindeki kayalığın üzerinde Orange Grove Kulübü'nün açık turuncu renkteki yapıları akşam güneşinde pırıl pırıl parlıyorlardı. David Sanders koluyla ileriyi uzaktaki feneri işaret ederek ''Adam saat 10'da demişti değil mi?'' dedi. ''Tam üzerinde olacağımızı söylemişti.'' ''Belki de yok oldu artık. Ne de olsa aradan 30 yıl geçti.'' ''Evet ama geminin omurgasını olsun göreceğimizden emindi.'' Gail duraksadı. ''Sonra kaptan bir kılavuz tutmamızı önermiş.'' dedi. ''Yok canım, eğer gemi buradaysa onu ben de bulabilirim.'' ''Ama,'' Gail Sanders'ın kanayan elini işaret etti. ''Bir kılavuzun olması daha akıllıca bir iş sayılmaz mı?'' ''Kılavuz gerekmez bu iş için bana.'' Sanders karısının işaretini görmezlikten gelmişti. ''Deniz denizdir. Paniğe kapılmadığın sürece her şey yolunda gider.'' Gail teknenin kıç tarafından yana baktı. 30-40 metre ötede kırılan dalgalar mercan kayalıklarının başladığı yeri gösteriyordu. Bu köpüklü çizginin ötesinde bir kayalık daha başlıyordu. Ondan sonra bir tane daha. Eğer bir gemi bu kayalıklara bindirirse önce ilk sıradaki kayalara çarpıp orada batmaz mı? Belki de batmaz. Eğer gemi arkadan şiddetli rüzgar yiyorsa kayalıklara çarpa çarpa ilerleyebilir. Demek bu kayalıklardan herhangi bir yerde olabilir. Evet, ama adam ilk kayalık demişti. Belki tam söylediği yerde değiliz. Sanders teknenin demirini çekti. İkinci sıradaki kayalıklara doğru geri geri geldi. Tekne kayalıklara 90 metre kadar yaklaşınca demirin ipini sağlamlaştırdı. Sonra tüpünün kayışlarını düzeltti. ''Gail, yeniden dalmak zorunda mısın?'' diye sordu. ''Neden dalmayacakmışım? Dedim ya, elimdeki yaranın önemi yok, yarayı sararım. Suda kanamayınca düşmanların dikkatini çekmez.'' Gail kendi araç gereçlerini toplamaya başladı. Oksijen tüpünün üzerine regülatörünü vidaladı, sonra tüpü açan kolu çevirdi. Keskin bir hışırtıyla regülatöre hava doldu. Sonra ağızlıkta su kaldıysa diye arıtma düğmesine bastı. Hava lastik borudan ıslık çalarak çıktı. Beline ağırlık kemerini taktı. Bu 900 gram ağırlığında naylon bir kuşağa takılmış 3 kurşun parçasıydı. Bundan sonra Gail paletlerini suya batırıp ayaklarına geçirdi. Deniz gözlüğünü suda çalkalayıp buğu tutmasın diye iç tarafına tükürdü. Tükürüğü cama yaydı. Tüpünü dimdik tutup omuza geçen kayışların uzunluğunu gözleriyle ölçtü. ''Bana yardım edebilir misin?'' diye sordu kocasına. Sanders'a baktı. Onun sırtına henüz tüpünü takmamış olduğunu gördü. Öylece durmuş Gail'e bakıyordu. ''Ne var?'' Sanders gülümsedi, başını salladı. ''Hiç, galiba aklımı kaçırıyorum. Başka bir şey yok.'' ''Ne demek istedin?'' ''Burada oturmuş sana bakarken deniz gözlüğünün içine tükürmem bile aklımı başımdan aldı.'' Gail bir kahkaha attı. ''Denize çıplak dalmak ister misin? Değişiklik olurdu.'' ''Araştırmalarım deniz yüzeyinden 90 metre derinlikte boşalmanın vücutta ters tepki yaptığını, beynin parçalandığını gösteriyor.'' Sanders ciddi ciddi konuşuyordu. Sonra ayağa kalktı, karısının oksijen tüpünü kaldırıp Gail kollarını kayışlarından geçirene kadar havada tuttu. Bu tüplerde yedek oksijen yok.
Yedek oksijen gerekmez dedi Sanders. Burada yalnızca 60-70 metre su var. Bir oksijen tüpü de insana bir saat bol bol yeter. Hatta daha da fazla. Tabii dikkatli olursan.
Gail küpeşteye oturdu, sırtı denize dönüktü. Ağzından derin bir soluk aldı. İyi hava bu.
Öyle olmalı. Eğer oksijen iyi olmazsa balayımız başlamadan biter.
Sen ne zaman geleceksin?
Bir dakika sonra. Sen dal ama çevreni bir güzel incelemeden fazla derine gitme. Aşağıda seni bir sürprizin beklemesini istemezsin sanırım.
Gail küpeşteden suya indi. Arkasında hava kabarcıkları bırakarak daldı. Sanders bir bez parçası bulup elini sardı. Sonra eşyasını toplayıp hazırlandı. Teknenin kenarına gitti. Suda çıkardığı kabarcıkların kaybolup görüntünün berraklaşması ancak birkaç saniye sürdü. Güneş ışıkları mavinin içinden süzülerek giriyor, mercan kayalarını ve kumu benek benek ediyordu. Su berraktı. Sanders 300 metre öteye kadar görebileceğini düşünüyordu. Su yüzeyinin birkaç metre altında yavaş yavaş dönerek görüş uzaklığını anlamaya çalıştı. Bir yandan da tehlike olup olmadığını bilmek istiyordu. Aşağıya baktı. Gail suyun dibinde durmuş parmaklarıyla kumu karıştırıyordu. Küçük balıklardan oluşan bir topluluk kumdan çıkacak solucanları, ufak kabuklu hayvanları kapmak için hazır bekliyorlardı. Sanders ağır ağır aşağı indi. Kulaklarında oluşan basıncı temizlemek için yutkunuyordu. Dibe varınca bir çeşit amfiteyatra inmiş olduklarını gördü. Üç yanları su seviyesine kadar dimdik yükselen mercanlar ve kayalıklarla kaplıydı. Dördüncü yan denize doğru açıktı. Orada tekneleri sakin sakin duruyordu. İşitebildiği tek ses soluk alırken çıkan yumuşak ıslıkla, soluk verirken çıkan kabarcıklarla dolu hırıltıydı. Uzaktaki şekilleri anlamaya çalışarak çevresine bakındı Sanders. Şekiller saydam bir griliye bürünmüştü. Dalmaya uzun bir süre ara verdikten sonra dalınca hep böyle olurdu. İçi heyecanla doluydu. Yumuşak ama baş döndürücü bir duygu bütün benliğini kaplamıştı. Burada yalnızdı. Geniş kum ovasında kendisini onun görmediği varlıklar görüyordu. Bundan emindi. Yine de dört bir yanı binlerce ton ağırlığında suyla kaplıydı. Suyun nazik ama sürekli basıncını gövdesinin her zerresinde hissediyordu. Sanders kumların üzerinden kalktı. Sağ yana kaya çizgisinin sonuna kadar yüzdü. Kayaların yanından ağır ağır giderek bir gemi yıkıntısını gösterecek belirtiler aradı. Bir maden parçası, cam ya da tahta, bir yanı açık çanak biçimindeki çukuru karın karın giderek aradı. Hiçbir şey bulamadı. Çanağın ortasına Gale'a doğru gitti, onun omuzuna vurdu. Gail bakınca acaba nerede dersin gibilerden ellerini iki yana açıp kaşlarını kaldırdı. Gail omuz silkti. Bir cam parçası gösterdi ona. Bu bir şişenin dibiydi. Sanders elini küçümsemeyle salladı.
Bırak Allah sen önemsiz bir şey o.
Gail'a kendisini izlemesini işaret etti.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 24.